Ayrım 22, Galat-ı Meşhur, Doğru Bildiğiniz Yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 203. Nedir Kemalist devrim? Diyorlar ki Kemalist devrim diye yazıp duruyorsunuz, ulusalcılık lafını dilinizden düşürmüyorsunuz, muhafazakarların CHP'de olmasına karşı mısınız? Bu son derece yanlış sorudur. Öncelikle bu dil kirliliğinden kurtulmak gerekiyor. Muhafazakarlıktan ne kastediyorsunuz? Dinine inanan samimi Müslümanları mı? Bir yanlışlık kasıtlı olarak bilinçlere şırınga edildi. Erkan Mumcu anlatmıştı. Yaptıkları bir araştırma sonucuna göre Refah Partisi dışında camiye en çok giden seçmene CHP sahipti. İnanç konusunda bir sorun yok. Olamaz da. CHP neye karşı çıktı ki? Camiye mi, Kur'an kursuna mı, İmam Hatip'e mi, İlahiyat Fakültesi'ne mi? Kadınlara seçme seçilme hakkı verilirken başörtülüler oy kullanamaz ve seçilemez mi dedi? Başörtülü kızlar okullara giremez mi dedi? Aksine halk evlerinin kadınlara başörtüsü desteği yapmasını CHP kongre kararı olarak benimsedi. Türkiye'nin geniş muhafazakar kesiminde 3-5 radikali saymazsak Atatürk düşmanlığı göremezsiniz. Devrimlere karşı çıkanı göremezsiniz. Hangi muhafazakarlar Latin harflerine, takvime, ölçü birimlerine, kadın haklarına vesaire karşı ki? Seçmen CHP'lileri dinsiz görüyor, kesinlikle oy vermez lafı koca bir yalandır. Beceriksiz CHP'lilerin başarısızlıklarının kılıfıdır. Muhafazakarlıktan kastedilen neoliberalizmin siyasi dayanağı yeni muhafazakarlık ise mesele başka. Küresel ekonomik dayatmaları savunmaktır bu. Vahşi kapitalizmin payandası olmayı savunmaktır bu. Muhafazakarlık kültürel, yeni muhafazakarlık siyasi ekonomik tanımdır. Yani yeni muhafazakarlığın tanrısı serbest piyasadır, paradır. Bugün Kemalist devrimin muhafazakar kültürel değerlerle hiçbir sorunu yoktur. Fakat geniş kitleleri yoksullaştıran yeni muhafazakarlıkla sorunu vardır. Örneğin başörtülü emekçilerin sömürülmesine karşı çıkar, sigortalı olup sendikalara girme mücadelesini destekler. Evet, kültürel muhafazakarlık ile küresel sömürünün dayattığı yeni muhafazakarlık farkını bilmek gerekir. Evet, Kemalist devrimin kapısı antikapitalist Müslümanlara, Muhammed İkballere, Ali Şeriatilere sonuna kadar açıktır. Diyorlar ki Kemalist devrim, Kemalist devrim diye yazıp duruyorsunuz. Kürtlerin CHP'de olmasına karşı mısınız? Bu da son derece yanlış sorudur. Bu soru da vahşi neoliberal ideolojinin yürüttüğü kimlik siyasetinin sonucudur. Ne yazık ki 36 yıldır kullana kullana bu kirli dili dayatıp kabul ettirdiler ve tüm sorunları milli kimlikler üzerinden tartışır olduk. Örneğin Kemalist devrim dönemi, topraksız köylü kalmayacak şiarıyla toprak reformu yapma, tarımsal üretimi arttırmak için zirai aletler dağıtma ve köylüyü aydınlatma gibi yapılanlar üzerinden değil, sürekli gerici isyanları gündemde tutarak şeyh, şıh iktidarı övgüsüyle anlatılır oldu. Bugün Kemalist devrimin feodalizmle mücadelesi neden hiç telaffuz edilmiyor? Feodalitenin iktidarına laf etmeyenler marabayı nasıl özgürleştirebilir? Kasıtlı olarak kafa karışıklığı yaratıyorlar. Bugün muhafazakarlar gibi Kürtlerin de kültürel sorunu yoktur. Ancak büyük bir ekonomi sorunu vardır ve bu yoksulluk bir etnisite grubunun değildir. Yoksul Kürtlerin, yoksul Türklerin ve yoksul muhafazakarların halinin konuşulmamasını isteyenler kimlik siyasetini kullanarak toplumsal muhalefeti bölmektedirler. Bu düğümü çözmeyi ancak vatandaşlık ilkesini benimseyen Kemalist devrim başarabilir. Bu da biz sizin kardeşinizdiz demekle olmaz. Kamucu iktisat politikalarınızla yoksul Kürt'ü, yoksul muhafazakarı kazanacaksınız. Örneğin Suriye sınırındaki tüm Kıbrıs adası büyüklüğündeki kimyasal ilaçlarla zehirlenmemiş toprağı doğal tarım alanına açacaksınız. Yoksulları buna ortak edeceksiniz vesaire. Evet, Kürt meselesini PKK feodalite ekseninden çıkaracaksınız. Evet, muhafazakarlığı AKP MHP ekseninden çıkaracaksınız. kültürel farklılıkları zenginlik gören ve kimlik siyasetini reddeden Kemalist devrim, kolektif yaşamı kabul eden tüm vatandaşları CHP çatısı altında toplar. Fransız devrimi Korsikalı Napolyon'u lider olarak çıkardı. Anadolu devrimi Selanikli Mustafa Kemal'i lider olarak çıkardı. Bu kültürel etnik kimlikler hiç ön plana çıkmadı. Devrimlerin düşmanı kimlik siyasetidir. Bunu dayatan neoliberalizmin amacı da devrimleri önlemektir. Bugün Türkiye'de her politik sorunu etnisite üzerinden konuşmak en büyük gericiliktir. Tarım yok edildi, konuşamadık. Kamu işletmeleri satıldı, konuşamadık. İş cinayetleri çığ gibi arttı, konuşamadık. Sendikalar bitirildi, sosyal güvenceler yok edildi, konuşamadık. Sağlık sistemi bozuldu, eğitim sistemi bozuldu, gıdalar bozuldu. Hiçbirini konuşamadık. Kadın cinayetleri arttı, intiharlar arttı, fuhuş arttı, uyuşturucu bağımlılığı arttı, tutuklu hükümlü sayısı arttı ve yoksulluk arttı. Hiçbirini konuşamadık. Tüm insani değerlerimiz vahşi kapitalist pazara düşürülüp alınır satılır meta haline getirildi. Sesimizi çıkaramadık. Sadece kimlik siyaseti üzerinden tartışma yaptırıyorlar. Bu nedenle CHP'ye Kemalist devrim heyecanı gerekiyor dediğimizde meseleyi politik etnisiteye getiriyorlar. Ama muhafazakarlar gelmez, ama Kürtler gelmez. İşte bu kafa CHP'yi bu hale getirdi. Ya da Atatürk'ün Kemalist devrim yolu. İşte darbeci solcular. Diyorlar ki solcular askerlerle bir araya gelir mi? Gelirseniz darbeci damgasını yiyorsunuz. Fikir hayatımızda zihniyet zorbaları tarafından terör estiriliyor. Bir düşünce ya da bir hareket karalanmak mı isteniyor? Onu hemen darbecilikle suçluyorlar. Türkiye düşünsel bir kısırlık yaşıyorsa bu kaba yaklaşımın da büyük etkisi var. Oysa darbe dediğiniz nedir? Hangi koşullarda, nasıl doğmuş, nasıl örgütlenmiş ve neye karşı yapılmış? Bunların iyi bilinmesi gerekiyor. Biraz açayım. İngiliz Oliver Cromwell 40 silahlı askerle 20 Nisan 1653'te kralın oluşturduğu ve istediği zaman dağıtabildiği meclisi yani uzun parlamentoyu basıp şöyle dedi. Siz ki fitneci fesatçı meclis üyeleri, siz ki iyi bir hükümet olmak dışındaki her şeysiniz. Kiralık sefil yaratıklar, zavallılar. Ülkenizi en küçük şahsi çıkar adına satılığa çıkaranlar, birkaç kuruş için Tanrı'ya ihanet edenler, içinizde bir parça da olsun erdem kalmadı mı? Bir parça vicdan da mı yok? Atım kadar bile dindar değilsiniz. Altın sizin yeni tanrınız olmuş. Satılığa çıkarmadığınız bir değer bile kalmadı. Sizi çıkarcı sürüsü, bulunduğunuz bu kutsal meclisi varlığınızla kirletiyorsunuz. Bu şeytan ocağını yönetmeye geldim. Şimdi derhal defolun rüşvetin köleleri. Acele edin, gidin. Darbeci Cromwell mutlakiyete son verdi. Anayasal monarşi kurup kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsedi. Peki yaklaşık 4 asır önce Cromwell'in yaptığı darbe kötü müydü? Peki 27 Mayıs 1960 askeri darbesi kötü mü? İzah edeceğim. Önce ön yargılarınızı kırmam gerekiyor. Tarih 24 Nisan 1974. Eurovision şarkı yarışmasında Portekiz'i temsil eden Paulo de Carvalho'nun E Depois de Adeus, Elveda'dan sonra isimli parçasının gece ulusal radyoda çalınmasıyla kimi askeri garnizonlarda hareketlilik başladı. Şarkı parolaydı. Portekiz ordusu içinde örgütlenen düşük rütbeli, çoğunluğu yüzbaşı askerlerden oluşan silahlı güçler hareketi, yarım asırdır Salazar'la başlayan otoriter bir diktatörlüğe son vermek amacıyla tanklarla sokaklara çıktı. Lizbon Çiçek Pazarı'nda halk kırmızı karanfilleri tank namlularına sokarak darbeye destek verdi. Ve bu hareketin adı Karanfil Devrimi oldu. Başbakan Cayetano ve devlet başkanı Tomaş iktidarlarını bırakarak Brezilya'ya kaçtı. Karanfil devrimi demokratikleşmeyi amaçlayan anayasa hazırladı ve yürürlüğe soktu. Bu darbe 25 Nisan Özgürlük Günü olarak Portekiz'de hala kutlanmaktadır. Türkiye'de Hürriyet ve Anayasa Bayramı vardı. Anımsıyor musunuz? 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin hediyesi anayasa ve özgürlükleri kutlamak için yapılıyordu. Bu bayram sonra kaldırıldı. Ne demek istediğime yavaş yavaş geliyorum. Türkiye'nin gündeminde Anayasa Mahkemesi var. Erdoğan mahkemenin verdiği kararlara saygı duymadığını açıkladı. Ve satır arasında mahkemenin Fethullah Gülen'in örgütü paralel yapının kontrolünde olduğunu belirtti. Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı çıkması şaşırtıcı değil. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş amacı Erdoğan gibi otoriter diktatörlük isteyen iktidarlara karşı rejimi, sistemi korumak. O halde 1950'li yılların ikinci yarısını anımsayınız. Sadece bir örnek vereyim. Başbakan Adnan Menderes TBMM'de kendi partisinin 15 milletvekilinden oluşan tahkikat komisyonu kurdu. Kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı olan bu komisyon gerekirse bir partiyi veya bir gazeteyi kapatabilecekti. Hedefinde CHP vardı. Çoğu kimse bu günleri anımsamıyor. Neler yaşanmadı ki? Bugünlerde çıkıp TV ekranında konuşuyorlar. 100 yıllık demokrasi tarihimizde iki şaibeli seçim varmış. Biri 1913'teki sopalı seçim, diğeri 1946'daki hileli seçimmiş. Ah bu İttihatçılar yok mu? Ah şu CHP'liler yok mu? Peki 1957 seçimlerinde ne oldu? Söylemezler, yazmazlar. Türkiye'yi askeri müdahaleye götüren o süreci hiç anlatmazlar. Fakat tarihi unutmaz, 57 yıl önceye gidelim. İktidardaki Demokrat Parti genel seçimi 7 ay önceye çekti. Halk 27 Ekim 1957'de sandık başına gitti. Seçim saat 17'de bitecekti. Saat 14.30'da devletin tek radyosu oy verme işlemleri sürerken DP'nin kazandığı illeri açıklamaya başladı. Şaka değil, gerçek bu. CHP lideri İsmet İnönü, Devlet Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu telefonla aradı. Sizden bu suçun işlenmesine engel olmanızı talep ediyorum dedi. Bakan Zorlu, beyefendi, Adnan Menderes'e gitti, İnönü'nün söylediklerini aktarıp radyo yayınının durdurulmasını istedi. Beyefendi sert çıktı, radyo sonuçları açıklamaya devam etsin. CHP bu kez Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Radyo yayını durduruldu. Fakat DP zaten istediğini almıştı. Kimi CHP'liler DP kazandı diye sandığa gitmedi. Bu arada radyo evinden yabancı gazetecilere İsmet İnönü'nün yazılı açıklaması diye bir kağıt verildi. Sözde İnönü seçimi kaybettik. En fazla 120 milletvekili çıkarabiliriz demişti. BBC'den France Press'e kadar yabancı gazeteciler haberi doğrulatmak için İnönü'nün yanına gidince şaşıran sadece yabancı gazeteciler değildi. İnönü ülkesi adına utandı. Devlet yalan söylemekle kalmıyor, yalan belge düzenliyordu. Bitmedi. 1957 seçimlerinin İsmet İnönü'nün isimlendirmesiyle kütük marifeti var. Seçmen kütükleri hazırlanırken CHP'li seçmenler kütükten yok ediliverdi. Yerlerine DP'li seçmenlerin adı hem de birkaç kütükte yer aldı. Yani bir DP'li birkaç sandıkta oy kullandı. DP kurduğu seyyar ekiplerle bu seçmenlerini sandık sandık taşıdı. Seçime iyi organize olmuşlardı. Organize işler konusunda marifetliydiler. CHP'li kimi seçmenler kütükte isimlerini göremeyince oy kullanamadan evlerine döndü. Hayır, daha bitmedi. Seçimden hemen sonra oy usulsüzlükleri bazı şehirlerde olayların çıkmasına neden oldu. Örneğin Gaziantep'te. 27 Ekim gecesi seçimi CHP'nin 700 oy farkla kazandığı ilan edildi. Hatta DP'nin gazetesi Zafer bile bu sonucu yazdı. Ertesi gün köylerden sayılmamış, unutulmuş oylar getirildi ve 1000 kadar oyla seçimi bu kez DP'nin kazandığı açıklandı. CHP'liler haklı olarak il seçim kuruluna itiraz etti. İtirazları kabul edildi. Oylar, tutanaklar, gerekli belgeler adliye binasına götürüldü. Pazartesi inceleme başlayacaktı. O gece adliye binası yandı. Bütün oylar yok oldu. DP'nin galibiyeti resmiyet kazandı. Şehirde gergin bir hava oluştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Gaziantepliler belediyeye yürüyüp seçimleri protesto etti. Vali kitlenin üzerine itfaiye araçlarıyla su sıktırınca olaylar çıktı, belediye tahrip edildi. Polisin halkı dağıtmak için ateş açmasıyla DP binasından da kitleye mermiler yağdırıldı. Olaylarda bir komiser muavini ile bir çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Zırhlı askeri birliklerin şehre girmesiyle olaylar yatıştı. Ardından şehirde CHP'li cadı avı başladı. Gözaltına alınıp tutuklananlar arasında kimler vardı bilir misiniz? Gazeteci Mehmet Barlas'ın babası Cemil Sait Barlas, gazeteci Zeynep Göğüş'ün babası Hasan Celal Güzel'in dayısı Ali İhsan Göğüş, CHP'liler halkı isyana teşvik iddiasıyla Yozgat cezaevinde 5,5 ay yattı. Avukatları Profesör Doktor Turhan Feyzioğlu'ydu. Oy rezaleti yüzünden sadece Gaziantep'te olaylar çıkmadı. Mersin'de de oy hırsızlığı olaylara neden oldu. DP'nin oy hilekarlığının ortaya çıkması halkın sokağa çıkmasına sebep oldu. Olayları askerler bastırdı. Bu arada CHP'li Mahmut Boytunç DP'liler tarafından öldürüldü. Resmi makamlar katil diye Zeki Budur ve Murat Sevim adlı DP'lileri tutukladı. Katilin aslında DP Mersin Milletvekili Hüseyin Fırat olduğu yolunda söylentiler çıktı. Cinayetle ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. İstanbul, Ankara, Sivas, Giresun, Kütahya, Kayseri, Çanakkale, Samsun gibi birçok şehirde oyların çalındığı iddiası halkı sokağa döktü. Olayları bastırmak için şehirlerin üzerinden uçaklar alçaktan uçuş yaptı. İsmet Paşa savaşta bile askeri uçakların sivil halk üstüne dalış yapmadığını söyledi. Seçimin üzerinden 5 gün geçti, Türkiye sakinleşmedi. Bu nedenle 1 Kasım 1957'de TBMM açılışında Ankara'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Başkentin caddelerinde tanklar vardı, yollar asker kordonu altındaydı. Gençlik Parkı'na, Güven Parkı'na askerler yığıldı. Aslında tüm bu gerginliğin nedeni meclis tutanaklarına yansıdı. 1957 seçimlerinde DP bir önceki 1954 seçimlerine göre 9 puanlık büyük oy kaybetti. Bunu bekliyorlardı. Bu nedenle işi sıkı tutmuşlardı. Ne olursa olsun kazanmayı amaçlamışlardı. Sonuçta DP 1957 seçiminde CHP ile artık başa baştı. CHP'nin %41'ine karşılık %47'lik oyu vardı. DP'nin bu oyların ne kadarında kütük marifeti vardı bilinmiyor. Bilinen Türkiye'nin 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesine böyle seçim şaibeleriyle de sürüklendiğidir. 27 Mayıs bu tür hürriyeti kısıtlayıcı DP icraatları sonucu gerçekleşti. Ve 1961 Anayasası ile sağlanan hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı gibi ilkeleri güvence altına almak için Anayasa Mahkemesi kuruldu. Bugün 27 Mayıs'ı yerden yere vuranlar 27 Mayıs ürünü Anayasa Mahkemesi'ne övgü düzüyor. Aslında acı olan şu, mevcut Anayasa Mahkemesi hükümetin, meclisin faaliyetlerinde anayasaya uygunluk arıyor. Peki hangi anayasayı referans alıyor? 1961'in özgürlükçü anayasasını kaldıran 1982 anayasasını. Ne kadar gericileştiğimizi görüyor musunuz? O halde kafamdaki soruyu tartışmaya açabilirim. İnsanoğlu iki temel sorunu hala çözemedi. Özel mülkiyet sorunu ve demokrasi. Mülkiyet meselesi bu yazının direkt konusu değil. Biz gelelim demokrasiye. Çünkü kavram salt sandıkla özdeşleştiriliyor. Yanlış. Sandığın fetiş tapınılır hale getirilmesine karşı dururum. İnsanlık tarihinde büyük dönüşümler sandıkla olmamıştır. İnsanlık tarihinde büyük dönüşümler yozlaşmış meclislere karşı durularak gerçekleşmiştir. Sandığın demokrasinin sembolü gösterilmesine gülüp geçerim. Tarihi gerçekler ortadayken yine bir seçim yalanına ortak ediyorlar ve buna demokrasi şöleni diyorlar. Demokrasi amaç değildir, demokrasi araçtır. Temel amaç özgürlüklerdir. Demokrasi nihai hedef değildir, sadece özgürleşmenin aracıdır. Nihai hedef özgürlüktür. Bizim gibi ülkelerde araç kitlelere amaç diye yutturuluyor. 1946'dan beri yapılan seçimler Türkiye'yi sürekli gericileştiriyor. Ne yazık ki sandık 70 yıldır Türkiye'de gerici bir rol oynuyor. Popülizme yenik düşen bu siyasal sistem popülizmi, vasatı, bayağılığı, kalitesizliği iktidar yapıyor. 21. yüzyılda bir siyasal iktidarın 1982 anayasasının bile gerisinde olan yasaklayıcı taleplerini konuşup tartışıyoruz. Erdoğan ben sandıktan çıktım, istediğimi yaparım diyor. Başka bir söz dinlemiyor ve buna demokrasi diyor. Biz istediğimiz kadar sandıktan çıkan siyasal irade her istediğini yapamaz diyelim. Ölçü sandık değil özgürlüklerdir diye feryat edelim. Örnekler verelim. Sandık siyasal açıdan hiçbir güvencenin olmadığı Afganistan ya da Pakistan'da bile var diyelim. Erdoğan otoriter, irrasyonel, antidemokratik tutumlarını sürdürüyor. Zaten hatırlayınız demokrasi onun için durağa gelince inilecek bir tramvaydı. Yani kimi darbe özgürlükleri getiriyor, kimi sandık özgürlükleri yok ediyor. Mesele siyasal sistemin biçimine değil, özüne bakmak. Hangisi özgürlük sağlıyor? Daha geçtiğimiz yıllarda askerleri darbeci görenlerin sivil darbecilere yol verdiğine tanıklık etmedik mi? 22. ayrımın sonu. Sayfa 211.